Ayrım 10. Suçlu. Orhan Kemal. Sayfa 176. Sonra yavaş yavaş herkes dağıldı. Hücresinin kül renkli yalnızlığında tek başına kaldı. Artık ne Cevriye vardı, ne Kosti, ne de başkaları. Cevriye hamilesine geri gönderilmişti. Kosti, annesi, ablası serbest bırakılmıştı. Babasına gelince. O da serbest bırakılmıştı ama hali hal değildi. Omuzları çökmüş, gözleri felsizleşmiş, sakalı uzamıştı. Böyle asi, böyle kindar bir evlat vermesi için Allah'a karşı ne gibi bir günah işlediğini düşünüyordu. İçki içmek, eski karısına zaman zaman dövmekten başka pek bir günah yoktu. İçini çekti. Kim bilir diye geçirdi. Kim bilir. Belki de hatırlayamadığım bir günahım vardı ki. Köprüden vapura bindi. Yolda hep bunu düşündü. Oğlan paraları alıp yakmak değil de canlarına kıysaydı. Hiç ummadıkları, kendilerine sormaktan en yoksun zamanlarında parasını çalan bir insan, kendisinin de karısına canını alabilirdi. Vapurdan inip devrin yolunu tuttuğu sıra artık oğlu falan silinmişti. Karısı, yalnız karısı. Kim bilir nasıl üzülmüş, nasıl ağlamıştı yavrucak. Kocasını üzülmüş olacaktı elbette. Onu hiç beklemediği bir anda karşısında görünce dünyalar kadar mı sevinecekti? Mahalle kahvesinin önünden geçerken karısını unuttu. Bütün başlar çevrilmiş ona bakıyorlardı. Sinirlendi. Hemen hepsi aleyhine bulunmuş, gece yarına kadar işini ileri sürmüşlerdi. Düşmandı, hepsi düşmandı namussuzlar. Adımlarını açtı. Ferili konağın önünde her gün gibi çoluk çocuk yoktu. Sebebini anlayamadıysa da sonra da buldu. Okullar açılmıştı öyle ya. Kapısını heyecana çaldı, cevap alamadı. Tekrar, tekrar çaldı. Gene karşılık yok. Yoksa şoför Adem nerede miydi? Adem'in annesini hiç beklemiyordu, şaştı, telaşlandı. Yüzü kireç kesildi ama kendini çabuk toparladı. Buyurun, buyurun İhsan Efendi, geçmiş olsun kardeşim. Kekeliyordu. Sanki karısını alıp kaçıran kendisiydi. Nerede Şehnaz? Bilmem. Evde yok mu? Yok. Nereye gitmiş olabilir ki? İki yana bakındı. Bilmem, hiç bilmem. Barı dünden beri uğramadı. Buyur otur, belki gezmeye gitmiştir. Kahve içer misiniz? Bir kıyıya erişti. Kahve falan düşünmüyordu. Kadının telaşı, yüzünün birden kesilişi, kekelişi. Yoksa fena bir şeyler vardı da duyurmak mı istemiyordu? İçeri çökmüş fersiz gözlerini kanadını kaldırdı, gözünü düzeltti. Demek dünden beri uğramadı. Uğramadı. Bu işe çok üzülmüştü değil mi? Çok. Öyle sıkıştırdılar ki zavallıyı. Şaştı. Niçin? Niçin olacak? Ondan şüphelendiğini söylemişsiniz. Yerinden fırladı. Ben mi? Evet, öyle söylediler. Deliye döndü. Sonra da kendini tuttu. İhsan Efendi müthiş bir şeyler seziyor, dudakları titriyordu. Kadın ellerine sarıldı. Yoksa beni bırakıp, kadınla bir bakış baktı ki İhsan Efendi her şeyi anladı. Demek ki beni bırakıp gitmişti. Nereye? Kimin yanına? Adapazı taraflarının uzaktan akrabaları olacaktı. Onların yanına mı? Kadın kısa kesti. Gitti ama nereye gittiğini bilmiyorum. Eşyaları da mı götürdü? Bilmiyorum. Adam şaşkın, perişan, harap. Elden fırladıktan az sonra kadın da çarşafını giydi, Sirgeci oğluna koştu. Adem şaştı. Nasıl olurdu? Para çalmıştı. Ne de serbest bırakılmıştı. Gerçi Şehnaz o değil, polisler bile bulamazdı ama niçin bırakılsın, niçin bırakılsındı. Annesiyle mahalleye geldi. Kahve halkından işi öğrendi. Eve gelip de karısını bulamayınca fenalık geçirmiş, düşmüş, bayılmıştı. Durum önce karakola bildirilmiş, karakolda en yakın hastaneye kaldırmıştı. Şoför Adem bütün şüpheleri silmek için karakola koştu. Ahbabı İhsan Efendi hangi hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Annesiyle birlikte gitti, yanına bırakmadılar. Çok kuvvetli, çok tehlikeli bir kriz geçirmiş, henüz kendisine gelememişti. Gelse bile... Adem'le annesi bakıştılar. Bütün bunlara sebep kendileriydi ha. Sonra eve döndüler. Bir ay kenara ilişip karanlıklar ininceye kadar konuşmadan oturdular. Ok yaydan çıkmıştı. Geri dönülemezdi. Bütün bunların üzerine sünger çekmekten başka çare yoktu. Kadın zavallı diye mırıldandı. Adem onu beklermiş ki bayağı fırladı. Sinirlenmişti. Kes kes. Kadın yuttu. Omzunda ceketiyle evden çıkan oğlunun arkasına sadece baktı. Geçmeden perili konağın sonra kahvenin önünden geçti. Semte karanlıklar inmişti. Herifin felç olması belki de ölmesine ne diye acımıştı. Hapise çürümesi daha az acındırıcı mıydı? Oral olmamışlardı da hastaneye düşmesine acıyorlardı. Ne çıkardı? Ölürdü çok çok. Kıyamet kopmazdı ya. Asıl üzerine durdu. Adamın hapisten niçin bırakıldıydı? Şehnaz'la bütün gece bunu düşündüler. Yoksa hükümetin bir manevrası mıydı? Mahsustan mı serbest bırakmışlardı? Mahsustan bırakmışlardı da kovuşturmayı başka yönlerden mi yürütüyorlardı? Adem payımız meydana çıkarsa yandık dedi. Şehnaz boynuna sarıldı. Aldırma. Alnımız yazılmışsa cezamızı çekeriz. Beni her zaman sevecek misin? Her zaman. Hiç bırakmayacak mısın? Hiç. Ya bıkarsan? Karşı kendine kucağına çekti kadını. Güçlü kolları arasında sıktı, sıktı. Sonra dudakları birbirine yapıştı. Ayrılırken kadın sordu. Yatalım mı? Yatalım. Buraya polisler bile bulamaz değil mi? Bulamaz. Ne bilecekler? Kadın yatağı yere atarken Adem pencereye gitti. Aysız gecenin içinde Edirne kapı surları beyaz beyaz yükseliyordu. Ama görmüyordu Adem. Parayı yiyen birini tevkif ettiği halde hükümet ne diye bırakırdı? Soruşturmayı geliştirmek için bile olsa bırakmaz. Sonuç adamın %100 lehine gelişince de asıl suçun içeri atılması gerekirdi. Daha doğrusu asıl suçlu meydan çıktıktan sonra adamın serbest bırakılması gerekirdi. Asıl suçlu kimdi? Düşmek istemiyordu. Önemli olan asıl suçlu değil, suç üzerine alan yahut da suçlu farz edilendi. Bunu ertesi gün herkes gibi gazetelerden öğrendi. Asıl suçlu Cevdet'ti. Muhtemet İhsan Efendi'nin oğlu. Elinde gazete mahalleye koştu. Kahvedekiler berber Latif'in çevresine toplanmış havadis okuyorlardı. Düğün ümumiyeci Müfit Efendi yazık dedi. Çok yazık oldu çocuğa. Hiç kimse Halim'in farkında değildi. Haber yokmuş gibi aralarına karıştı. Ne olmuş? Ne olmuş? Onu döndüler. Boynuzunun paralarını oğlu çalıp yakmış meğer. Şaştı. Sahi mi be? Berber Latif kerhaneci dedi. Karı sana kaldı biliyorsun. İtiraz etti. Niye bana kalsın? Sana kaldı tabii. Da bana kaldısı. Karı voltasını aldı. Nereye? Ne bileyim ben. Anneme demiş ki Adapazarı'nda akrabalarım var. Yanlarına gideceğim demiş. Berber Latif güldü. Neyse epey geçindi. O da sana yeter. Serçe dikildi. Arkadaş, ahbap, komşu karısına kızına yan bakanın anasını avradını uzun uzun sövdü. Sonunda da ben namuslu adamım arkadaş dedi. Dinimi Allah'ımı bilirim. Evet rakı içtik, eğlendik ama onun kesesinden değil. O bir harcadıysa ben iki harcadım. Çalışıyorum. Hiç kimsenin parına puluna ihtiyacım yok. Kahveden çıktı gitti. Kahve halkı üzerinde durmadı. Onlar asıl cevdet acıyorlardı. Bir makama aferin de olana. Aferin de ama ne diye yapmıştı paraları sanki? Bir tarafa saklasaydı olmaz mıydı? Berber Latif saklasa da bir zaman sonra Müfit amca yerini söyleseydi değil mi? Ufacık Müfit Efendi kızdı. Haram para el sürmezdi o. Allah onun alnına böyle şey yazmamıştı. Dünya malı dünyada kalırdı. Asıl lazım olan ahiret için imandı. Hasan Tayyar bütün bunlarla ilgilenmiyor, Cevdet'i hep Cevdet'i düşünüyordu. İtirafçıların Mahmut Şevket Paşa'yı öldürmelerinden sonra tevk edilenler arasında da vardı. Cezaevinde ne demek olduğunu bilirdi. Dışarıdan bir bakanı olmayınca çok zordu mahpusluk. El kadar çocuk ne yapacaktı şimdi? O gün, ertesi de ertesi günler mahalleyi hep bu mesele doldurdu. Bütün çocuklar Cevdet'i acıyorlardı, aile bile. Gece yatağında çok geç vakitlere kadar hep Cevdet'i düşündü, ağladı. Babası yazık demişti. Hapiste, etin köpeğin arasında büsbütün bozulacak. Aile sormuştu, nasıl bozulacak babacığım? Yan kesicilerden yan kesicilik, hırsızlardan hırsızlık öğrenecek, zavallı. Birkaç gün sonra mahalle yeni bir haber ulaştı. İhsan Efendi ölmüş. Ölüm, düğün ümumiyeci Müfit Efendi'nin içindeki nefreti bile silip atmıştı. Şakacı Berber Latif'in yüzü gülmüyordu. Hasan Tayyar somutmuştu. Mahalleli 7'den 70'e kadar bir zamanlar boynuz deliklerine, hele Cevdet ile Erol'un kavgasını fırsat bilip adamı yüklenişlerine pişman olmuşlardı. Kafalarda İhsan Efendi'nin mahzun yüzü işlerinde bakıyordu. Önce hep birlikte cenazesine gittiler. Simsiyah servileri, yosun tutmuş yaşları da iyi sırtlarının acı bir rüzgar üfürüyordu. Aldırmıyorlardı. Değil buz gibi esinti, yağmur, kar yağsın da isterse. En çok da Müfit Efendi, pek pek birkaç yıl sonra aynı yere gidecek olmanın ümitsizliği içinde, şekerine, kap yetmezliğine aldırış etmiyor. Eyüp sırtlarına çıkan bozuk taş merdivenin basamaklarının gücün üstüne bir gayretle tırmanıyordu. Cenaze toprağı verilirken kuvvetli bir sağanak ortalığı sardı. Yağmur, bardaklardan boşanırcasına iniyordu. Talkın veren hocanın titreyen sesi hızlandı. İşini bir an önce bitirmek istiyordu. Mezarlığın yağmur sularıyla yıkanmış, yosunun taşları arasında mahalleli ağlıyordu. Ertesi gün Hasan Tayyar ortaya başka bir fikir attı. Cedid'i cezaevini ziyaret etmek. Gene Başmüfit Efendi itirazsız kabul edildi. Hasan Tayyar Allah yardımcı olsun yavrucuğum dedi. Dışarıdan bakın olmadı mı? Çok zordur mahpusluk. Gerçi biri kapistik zamankiyle kıyaslanamaz da kapistik kapistikti. Üye annesinden hayır yoktu. Babası da ölmüştü. Peki kim bakacaktı ona? Cevdet günlerden beri Sübyan koğuşunun kederli loşluğunda karmaşık hisler içindeydi. Hapse girmekte kendini birdenbire büyümüş sanıyordu. Yalnız iki çocuğun devri aleminde yan öyle yan ikinin hapsedikleri hapishane hücresine hiç benzemiyordu burası. Orada ince uzun bir pencere vardı. Burada yoktu. Kaçmaya çalışmak boştu. Boşlama ne çıkardı? Nasıl olsa suçlu değildi. Günün birinde hem de çok yakın bir günde iş anlaşacak serbest bırakılacaktı. O zaman kadar hapishanenin bütün girdiçıklarını öğrenir, çıkınca başkalarını anlatırdı. Yalnız Kosti bir türlü bağışlayamıyordu. Cevriyi ne diye karıştırmıştı sanki. Fena olmamış. Kızı yeniden bulmuştu ama gene de söylememeliydi. Gerindi, esnedi. Babası bugün de mi gelmeyecekti acaba? Yatağı yoktu. Her gün verilen tek somundan başka da yiyeceği. Öteki çocukların anaları babaları geliyor, yiyecek getiriyorlardı. Babası elbette gelecek, bir şeyler getirecekti. Annesi rüyasında gelir, yatağını getirir oğlum, yiyecek de getirir, üzülme demişti. Cevriyi her zamankinden çok düşünüyordu. Bir arada kaldıkları zaman nasıl teselli etmiş, boyuna nasıl sarılmıştı. Şimdi olsa gene boyuna sarılsa, ağlama Cevdet abi dese. Hapishanenin arı kovanını hatırlatan uğultusu içinde zaman zaman gardiyanı mahpusları çağıran sesini duyuyor, bizim bir gün kendini de çağıracağını sanıyordu. Çünkü babası ziyaretine gelecekti elbette. Birden gardiyanın sesi, çocuk Cevdet, yerinden fırladı. Koğuş kapısında böcekle karşılaştı. 14 yaşlarında kukuru bir çocuktu. Bekçi babasının beylik tabancasıyla mahalle arkadaşlarına birisini öldürmeden önce mahallenin baş balayasıydı. Kedi köpek yavrularının başını taşla ezer, küçük çocukların elindeki paraları kapar kaçar, satıcı tablolarından öteberi çalar, öğüt vermeye kalkışan mahalle büyüklerinin gecelerinde evlerini taşlar, camilerden kurşun çalıp satar, sigara içer, kumar oynar, korkunç küfürlerle semti için çınırttırır, daha çok da okul kızlarını yoldan geçirmezdi. Küçük kızlardan birini semtteki harabaya çekip doğrunu çıkardığı için kızın ağabeyinden dayak yemiş, ertesi sabahta babasını belik tabağını salıp çocuğu öldürmüştü. Ufacık çarpık bir ağzı vardı. Yuvalarında el hala parlayan, küçücük gözleriyle her an hiç beklenmeyen bir haylazlıkla koğuştaki çocukları rahatsız ederdi. İlk geldiği gün Cevdet'in önüne bir tabak fırlatmış, bastı parası işlemişti. Cevdet'in asıl ağrına giden hırsız demesiydi. Kapıda karşılaşınca gene aynı gevezeli yaptı. Hadi bakalım hırsız, ziyaret için geldi. Cevdet durdu. Bana bak dedi. Hırsız deme diyorum sana. Değil misin? Değilim tabii. Camiden mi getirdiler buraya? Gardiyanın sesini boyuna adını çağırıyordu. Öfke içinde uzaklaştı. Merdivenler inip alacakaranlık koridorlar, kapılar geçip görüşme yerine geldi. Burayı ilk defa görüyordu. Kalın, sık kafes telleri ardına sıralanmış mahpuslar, tellerin öbür yanındaki ziyaretçileri de görüşüyorlardı. Herkes konuştuğu için söylediğini duymak, söyleneni işitmek hemen hemen mümkün olmuyor, bağırmak gerekiyordu. Başkaları da aynı üste başvurmak zorunda kaldıkları için bulduğu bir sürü artıyor, gürültü halini alıyordu. Tel örgülerin ötesindekiler arasında babasını arındı. Babasının tanış yüzünü arandığı içinde ne Hasan Tahir ne de ötekileri gördü. Daha sonra farkına vardı. Daha doğrusu onlar dikkatini çekti. Cevdet, oğlum Cevdet. Gördü sonunda. Nasılsın yavrum? Şaştı. Babasıyla onlar ne diye gelmişlerdi. İyiyim, siz nasılsınız? Sesini duyuramadı. Hasan Tahir bir şey ihtiyacın var mı diye sordu. Duymadı. Tekrar sordu. Babam niçin gelmedi? Duymadılar, sordular. Bir şey ihtiyacın var mı oğlum? Söyleyin, babam gelsin, yatağımı getirsin. Hiç param yok. Mutlaka gelsin, olmaz mı? Sana yiyecek ufak tefek getirdik. Başka bir şeye ihtiyacın varsa söyle. Aman babamı gönderin. Yatağımı mutlaka getirsin. Havalar soğudu. Üşüyorum. Hasta olacağım. Allah ecir sabrı versin yavrum o toprakta yattıkça. Annemin diktiği yatağı getirsin. Sana ömürler versin. Yastığı yorganları unutmasın. Bir şeye ihtiyacın varsa çekinme yavrum. Biz de birer baban sayılırız. Bir de battaniye. Geceleri çok soğuk oluyor. Görüşme bitti. Cevdet babasının ölümünden habersiz yiyecek paketleriyle koğuşa döndüğü zaman gene böcek karşıladı. Nedir olan onlar? Kayıntı mı? Ulan söze sinirlendi. Ulan değilim ben. Böceğe arka olan büyük çocuklar çevrelerini alıvermişlerdi. Elleri arkalarında birbirlerine yaslanarak bakıyorlar, gülüşüyorlardı. Nesin ya? Neysem neyim? Sana ne? Savcı gitmek istedi. Böcek yolunu kesti. Bana mı ne? Ben bu koğuşun Allah'ıyım. Büyük çocuklar kahkahalarla güldüler. Cevdet etrafına şaşkınlıkla baktı. Tam bu sırada böceğin bir yumruğu. Kucağındaki paketler yerlere saçıldı. Üzümler, peynirler, frankalalar dağıldı. Yalın ayaklı sefil çocuklar kara böcekler gibi üşüştü. Kapışmaya başladılar. Cevdet ne olduğunu şaşırmıştı. Burnundan sızan kanın da farkında değildi. Böceğin eller arkasındaydı. Alesta kanadını kımıldata tepeleyecekti. Hırbo dedi. Bize diklenilir mi ulan? Geç yerine hadi. Geçmedi. Bakıyordu. Sadece bakıyordu. Geçsin ulan. Geçmeyeceğim. Hala dikiliyor be. Ulan sen bana dikilebilir misin? Pis hırsız. Senin gibi babamın parasını çalıp buraya düşmedim. Adam öldürdüm adam. Büyük çocuklar yaşa dediler. Yaşa böcek. Ulan aslansın be. Cevdet hala dikiliyor. Pis hırsız sözü kulaklarına çınlıyordu. Demek pis hırsızdı. İyi ama değildi ki. O çalmamıştı. Sırf babasını kurtarmak için bir de kostuyla annesiyle ablasını kolundan tutulup çekildi. Sertçe döndü. Hasan'dı. İlk geldiği gece yatağına yer veren, hala da yatağında idare eden mavi gözlü Hasan. O da Cevdet gibi annesinden şikayetçiydi. 1,5 yaşındaki üvey kardeşini baston kuyusuna attı diye iftiraya uğramıştı. Oysa hiç ilgisi yoktu. Çocuklar arasında top oynuyorlardı. Hasan da aralarına karışmıştı. Çocuk kendinden bostana girmiş kuyuya düşmüştü. Hiç haberi yoktu ama çılgın üvey annesi karakola koşmuş çocuğumu kuyuya üvey oğlum attı. Davacıyım zaten kıskanıyorum demişti. Henüz Cevdet gibi tutukluydu o da. Zaman zaman mahkemeye gidiyordu. Ortaokul 1'deydi. İşe düşmeseydi 2'ye devam edecekti ama aldırmıyordu. Bütün kitaplar yanındaydı. Ortakinin derslerine çalışıyor, şayet ceza yerse gene de çalışmaya devam edeceğini, çıktıktan sonra ortanın sınavını vereceğini söylüyordu. Kitaplardan başını kaldırmıyordu. Böceğin öfkeli bakışları önüne Cevdet'i çekip götürdü. Böcek ona da görmek lazım dedi. Büyük çocuklardan biri tam zamanıydı. Niye görmedin? Alacakları olsun, ikisini alacağı olsun dedi. Düşündü, düşündü. Sonra müdür bey dedi. Müdür bey olmasa? Hapishane müdürü Hasan'ı korumuyorsa da Hasan'ı öteki tutuklardan bambaşka, boyun okuyan, zararsız bir çocuk olduğunu bildiği için koğuşlara dolaşırken Sübyan koğuşlara uğradığı zaman koğuş durumu hakkında Hasan'dan bilgi alıyordu. Bu Hasan'a koğuş adeta imtiyaz vermişti. Çekiniliyordu ondan. Çekiniliyordu ama gene de pekala kumar oynanıyor, esrarlı sigara içilebiliyordu. Hasan istese gammazlık yapabilir, çocuk koğuştaki esrar zorluklarına haber verebilirdi. Yapmıyordu. Onun tek derdi kitaplarıydı. Çıkacak, sınava girecek, kaybettiği yılı kazanacak, öğrenimine devam edip liseyi bitirecek, doktor olacaktı. Cevdet sırtını duvara dayamış pis hırsız düşünüyordu. Burnundan sızan kan ağız kenarına doğru akıp kurumuştu. Hırsız değildi, çalmamıştı. Ne diye pis hırsız deniliyor, aşağılanıyordu. Sonra babası tüm mahallelisi geldiği halde o niye gelmemişti? Şoför Adem bile gelmişti be, yoksa hiç gelmeyecek miydi? Karısı Hoca Kanep Efendi öyle mi istemişti? Hasan kalk dışarı çıkalım dedi. Kalktılar, çıktılar. Daha çok tek başına pek pek ikişer üçer kişilik gruplar koridor boyunca hızlı hızlı yürüyor, geri dönüyorlar, aynı hareketi boyuna tekrarlıyorlardı. Pek öyle konuştukları da yoktu. Bol bol sigara içiyorlar, tespih çekiyorlardı. Hasan ile Cevdet de aralarına karıştılar. Volt atanların arasında onlara zarar vermeyecek bir boşluk bulmuşlardı. Ne düşünüyorsun? Cevdet için çekti, karşılık vermedi. Sahi ne düşünüyorsun, böceği mi? Unutmuştu. Yok canım dedi. Ya? Gene için çektikten sonra mırıldandı. Babamı, bütün muameleleri geldi de o hala uğramadı. Hasan gelir dedi. Benim babam gelmiyor mu? Bir baba evladını hapishane köşelerinde unutmaz. Demek Kosi ile falan Amerika'ya gidecektiniz. Sonra Sonra ben kovboy olacaktım. Kose şarkıcı. Sen iki çocuğun devri alemini okumuş muydun? Okumuş ama zırma. Öyle şeylere inanmam ben. Bütün onlar yalan mı? Tabii. Hayat hiç alakası yoktur. Masal. Ben asıl okulumu arkadaşlarım düşünüyorum. Ne güzel gidip geliyorlardır şimdi. İçini çekti. Allah'tan ne istiyorum biliyor musun? Tanıklar mahkemede beni korusun. Hakim tahliye etsin. Bir beraat. Ondan sonra sevinçten içi çalkalanıyordu. Ondan sonra yeniden okul başlayacak. Arkadaşlarını hapishaneden sızdıracaktı. Katiller, yan kesiciler, hırsızlar arasında yaşamıştı. Akşam oldu mu koğuş kapıları kapanır, kilitlenirdi. Bazen gece yarısı derinden derine feryatlar, sonra gardiyan düdükleri iştirir, derinlerde koşmalar olurdu. Bu bir kavga alametiydi. Kim bilir hangi koğuşta kumar yahut eser yüzünden kavga çıkmış, kusursuzlar zorlarından çıkıp for edilmiştir. Heyecanla anlatılıyordu. Cevdet daha çok sustalı, zula, fora gibi yeni, yepyeni kelimelere bayılıyordu. Zula eser veya bıçağın sakta olduğu yere deniyordu. Bıçağın çekilmesi ise foraydı. Bıçak fora edildikten sonra hasma saplanırdı. Seviyordu bunları. Biri kavga görmek için can atıyordu. Gerçi böcek küçük bir modelini göstermişti ama böylesin değil, erkekçesini. Hasan burada erkekçe yek yek dövüşülmez dedi. Ya? Çoğu sefer kalleşçe. Param varsa yolsuz bir serseri birkaç kuruş sıkıştırırsın istediğini şişler. Kavga niye olur? En çok eser afyon satışları yüzünden, kumar yüzünden, kayıntı yüzünden. Kayıntı mı? O dene. Burada yiyeceği kayıntı derler. Koğuşların kapanacağı saate kadar Malta boyunda olta attılar. Sonra herkes gibi koğuşa çekilip yerlerine geçtiler. Hasan'ın yatağında birlikte yatıyorlardı. Sevmiyordu bunu ama başka çaresi yoktu. Geceliğin öyle soğuk oluyordu ki. Hasan kuru köfte, domates, beyaz peynir ibaret akşam yemeğini hazırlarken baş gardiyan geldi. Uzun boylu, zayıf, çok şakacı bir ihtiyardı. Mahpuslara şakadan söverdi. Daha çok da analarına, teyzelerine. Ama batmazdı. Gene öyle oldu. Tamam mısınız ulan? Böcek ortaya atıldı. Tamamız başefendi. Say ulan gardiyan. Say şu hergeleleri. Sarı bir de genç gardiyan elindeki defterde Sübiyan koğuşunu buldu. Oradaki sayıya göre çocukları savacak sayı verdi. Tamam başefendi. Tamamsa Allah kurtarsın bakalım. Haydi. Böcek gözden cereze dikmişti. Baş gardiyanı şikayet edip etmeyeceğini düşünüyordu. En iyice ne olacaktı sanki? Baş gardiyan asacak mıydı? Çok çok kulağını bükecek. Bir daha yaparsan gözünü patlatırım diyecekti. Burası hapishaneydi. Öyle şikayet falan sökmezdi. Hem ne? Alt tarafı pis bir hırsızdı. Kendi gibi adam öldürmekten gelmemişti ya. Ne düşünüyorsun lan? Döndü. Büyük çocuklardan Kadri. Omu sikti. Hiç be. Sadece düşünüyorum. Hangi? Şu babasından parası çalıp yakan. Cevdet mi? Ne boksa? O Hasan olmasa gösterirdim ama bak nasıl kafa kafaya vermişler. Gözleri birden parlamaya başladı. Kadri abi be. Ha. Aklıma ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor? Bu Cevdet geleli epey oldu. Niye yatağa gelmedi? Kadir şüpheyle baktı. Niye gelmedi? Yatağa hiç ihtiyacı yoktu ondan. Kadir önce anlamadı. Böcek açıkladı. Birlikte yatıyorlar. Çakıyorsun ya. Oo. Göz kırptı. Kadir anlamıştı. Sahi mi dedi. Anam avradım olsun ki. Sağlamcı. Sonra koğuşun en karanlık bir köşesine çekilip kumara başlandı. Zarları iyi salla bak. Cıngar çıkar. Sallıyoruz ya oğlum. O yok. O da yok. Bu. Al. İki. Bir. Ulan ıstavrozundan başlarım al. Ver mangılları da anamdan avramdan başla isterse. Dışarıda yağmurda karışık fırtına. Koğuş pencerelerini kamçılıyordu. Kumar oynamayan, esrarlı sigara içmeyen çocuklar yataklarına girmiş, yataktan yatağa konuşuyorlardı. Arada sulaşanlar da vardı. Karşıdan karşı yastık atanlar, kahkahayla gülenler. Bir ara gürültü öylesine arttı ki, koğuş kapısının ufacık penceresine nöbetçi gardiyanın kalın, kara kaşlı öfkeli yüzü belirdi. Ne oluyor olan, ne oluyor hergeler? Böcek kumarın başından fırladı. Deminden beri birbirlerine yastık atıp gürültü kahkahalarla şamata yaratan çocukların üstüne yürüdü. Sille tokat, tekme. Yatıp zıbarsanız olan, Cevdet bir kenardan ters ters bakıyor, için işini yiyordu. Gerçi böceğin sözleri onunla ilgili değildi ama yine de içerliyor, çok fena içerliyordu. İsterse büyük çocuklar olsun, bir daha sataşırsa biliyor yapacağını. Az sonra koğuş yavaş yavaş uykuya geçti. Dışarıdaki fırtınanın sesi büsbütün güçlendi. 10. ayrımın sonu, sayfa 195.